8. ayrım.
Uzandı, şişeyi de aldı, başına dikti. İçerideki odadan şimdi ona sadece kusma isteği veren tutkulu hırıltılar ve kısık çığlık sesleri ulaşıyordu. Mekanik bir düzenle adamın şu çığlığın neresinde boşaldığını, hizmetçi kızın ne zaman orgazma ulaştığını kestirebiliyordu. Ve şimdi, şu anda Cahit birden kendine gelecek, öfkeli bir tavırla kıza hemen kalkıp yıkanmasını söyleyecekti. Bir de başına kürtaj sorunu çıkmasını istemezdi elbette. Şişeyi bitirdiğini neden sonra fark etti ve odanın uzak bir köşesine doğru fırlattı boş şişeyi. Yüzük oyun döndü, başını yastığın altına soktu, sessiz sessiz ağlamaya başladı. Bütün gecenin yorgunluğu, uykusuzluğu ve kendine hiçbir töresel ya da ahlaksal sınır çizmemiş olsa bile, en azından anlamsızlığını daha ilk adımını atarken bildiği, ama kim bilir belki de genetik bir sapkınlık, mazohistçe bir inatçılık yüzünden geri dönmediği o aşırı, ağızda çiriş tadı bırakan eğlence gecelerinin ardından gelen pişmanlık duygusu bir maske gibi yapışmıştı yüzüne Cahit'in. İclal onun bu hallerine pek sık yinelenmese de alışıktı. Ofise geldiğinden beri üçüncü kez kahve istiyordu. Daha önce de yarım bardak Schweppes tonik içinde iki tablet Alka-Seltzer eriterek getirmişti. Şu ukala Bülent de dosyalarıyla patronunun kafasını ütüleyecek zamanı bulmuştu ya. Cahit Bey ne buluyordu bu tıfılda? Amerika'da okumuş da ne olmuş? Odadan çıkmak üzereydi ki Cahit Bey arkasından seslendi. Arkadaşlar toplandı mı İclal Hanım? Bu hanım sözcüğü fena halde canını sıktı İclal'in. Hayır efendim dedi. O da efendim sözcüğünün üstüne basa basa. Kimse gelmedi. Nasıl olur? Haber vermemiş miydiniz? Bugün yönetim kurulunun toplantı günü değil mi? Sevin Hanım Ankara'ya dönünceye kadar bütün toplantılarınızın iptal edilmesini emretmiştiniz. Bu kez de emretmiştiniz sözcüğünü aşırı alaycı bir vurguyla söylemişti. Ama Cahit bunu fark etmedi. Durakladı, ellerini başına götürdü, alnını ovaladı. Ne güzel elleri var diye düşündü İclal. Bu adamın ellerine ve gözlerine bayılıyordu. Cahit yan gözle Bülent Bey'e bakıyordu. Sonra gözlerini İclal'e doğru çevirerek haklısınız dedi, sustu. Düşünüyor gibiydi ama düşünmediğini biliyordu İclal onun. Oysa Bülent Bey de İclal'in bir an önce odadan çıkmasını bekliyordu sabırsızlıkla. Cahit tekrar Bülent Bey'e baktı, içinden bütün bu söylediklerin ne kadar önemli olursa olsun yarına kadar bekleyemez miydin der gibiydi. Sonra yeniden İclal'e döndü. Yönetim kurulu toplantılarını kastetmemiştim dedi. Söylediğine kendisi de inanmayarak. O halde lütfen haber verin. Yarın saat 11'de toplanalım. Sevin de katılacak sanırım bu toplantıya. Emredersiniz efendim. Kasıtlı vurguyu bu kez fark etti. Yüzünü buruşturarak rica ediyorum dedi. Kendinizi sıradan bir sekreter yerine koymayın lütfen. İclal hiçbir şey söylemeden not defterini sıkıca göğsüne yapıştırarak odadan çıktı. Cahit isteksizce Bülent'e döndü. Yani evet doğru anladıysam bizim baraj ekipmanı için hiç ısmarlamadığımız ve bizimle ilgili olmayan bir takım makine ve malzemenin de gönderildiğini düşünüyorsunuz. Bülent pısırık görünüşünden beklenmeyen bir dik başlılıkla düşünüyor değilim. Elimde belgeler bunu kanıtlıyor dedi. Bakın şunlar hamle senetlerinin tır konşimentolarının fotokopileri. Firmaya gönderdiğimiz sipariş listeleriyle akreditif talimatlarımızla Frankfurt'taki gözetme şirketinin raporlarıyla tek tek karşılaştırdım. Gümrükten nasıl geçmiş? Bülent oho der gibi elini salladı. Yatırım teşvikli malzeme bunlar dedi. Bizim şirkette söz konusu olunca Cahit gözlerini yumdu, düşündü. Peki kime getirilmiş bu mallar? Nereye götürülmüş? İşte orası belli değil. Yalnız saptayabildiğim kadar tırlar şantiyeye yüklerini boşalttıktan sonra geri dönmemişler. Daha doğrusu birkaç tır yükleriyle birlikte ortadan kaybolmuş görünüyor. Olur mu öyle şey? Yani hırsızlık mı var? Sanmıyorum. Şantiye şefi çekil listelerindeki malzemenin siparişlerimize tamamen uygun olduğunu, hiçbir eksik bulunmadığını söylüyor. Yani gümrükten geçen sipariş dışı mallar şantiyeye getirilmemiş ya da şantiyeye indirilmemiş. Öyle anlaşılıyor. Liste dışı malların neler olduğu belli mi? Hiçbir spesifikasyon yok. Sadece kazan ve boru gibi genel tanımlar yapılmış. Yani bizim yatırım teşviki belgemizden yararlanarak birileri gümrük kaçakçılığı mı yapıyor demek istiyorsun? Bilmiyorum ama işin bu kadar basit olduğunu sanmıyorum. Yani bana daha çok önemli bir sorunla karşı karşıyaymışız gibi geliyor. Bizim malzemelerimizi getiren tırlara yüklenen şeyler öyle sıradan, yurda kaçak olarak sokulacak cinsten ufak tefek şeyler değil. Santral kazanları, boruları, bunları bu arada gereksinmesi olan herhangi bir yüklenici aynı şekilde yatırım teşvik belgesi alarak gümrük falan ödemeden yasal yoldan kolayca getirebilir. Cahit kaşlarını çattı. Çok garip. Peki Galip Bey'le konuştunuz mu bu konuyu? O ne diyor? Başını salladı Bülent. Beni en çok kaygılandıran da Galip Bey'in durumu zaten. Konşimento kopyalarını onun çekmecesinde buldum. Bunlar o kopyaların fotokopileri. Şaşırdı Cahit. Ondan gizli mi aldınız bunları? İstemiş olsaydım vermeyeceğinden emindim. Neden bu kadar eminsin? Belki konşimentolarda farklı malzemeler bulunduğunun o da farkında değildir. Galip Bey gibi deneyimli, kurt bir iş adamının o konşimento ve çeki listelerini görür görmez anlamaması olanaksız. Kaldı ki eğer bunları anlayamayacak kadar işini bilmiyorsa o zaman da şirket için hiç de hoş değil. Cahit birden Nükhet'in Almanya gezisinden sonra Galip için söylediklerini anımsadı. Bayağı kaygılı dönmüştü Nükhet Frankfurt'tan. Galip'le Almanların bir takım gizli işler çevirdiklerinden kuşkulanıyordu. Araştıracağım diye söz vermişti ama araya Sevin'le nişanlanması, Sevin'in İstanbul gezisi falan girince ihmal etmiş. Daha doğrusu bütünüyle unutmuştu bu konuyu. Başını sallayarak anlıyorum diye mırıldandı. Galip gerçekten de işini çok iyi bilir. Bence bir an önce yetkili mercilere bildirmemizde yarar var Cahit Bey. Cahit adeta sıçradı yerinden. Deli misin sen? Tam bu sırada işlerimize başkalarının burunlarını sokması ne anlama gelir düşünsene. Yani nasıl? Şantiyede sayım yapmaya falan kalkarlar. Ayıkla pirincin taşını o zaman. İşler aylarca durur ve biz hiçbir şey iddia edemeyiz. Bir yandan maliye, bir yandan Bayındırlık Bakanlığı defterlerimize, belgelerimize el koymaya kalkar. Ama eğer çok daha önemli bir durum varsa, dur bakalım, tavuğu yakalamadan tüylerini yolmaya kalkma. Önce bu durumu biz aydınlığa kavuşturmalıyız. Bir yanlışlık yapılmadığından emin olmalıyız. Haklısınız ama nasıl? Duraksadı Cahit. Peki bu konuda Almanların bilgisine başvurdun mu? Dedi. Malları yükleyen onlar değil mi? Bu kez Bülent durakladı. Hayır ama onların bize ne gibi bir yarara dokunabilir? Konşimentolara bizim sipariş vermediğimiz malları ekletenler onlar olduğuna göre nereye gideceğini, bunları kimin sipariş ettiğini bilmeleri gerek. Sonra bu malların bedeli nasıl ödenmiş? Düşündü Bülent. Evet, dedi, haklısınız. Ama eğer ortada bir delibera varsa ki her şey bunu gösteriyor, o zaman Almanların da bu işin içinde olduklarını düşünmez misiniz? Bence böyle olması kaçınılmaz bir şey. O zaman da bize yararlı ve doğru bilgi vereceklerini sanmam. Öyle de olsa yine de işin Almanya yönünü araştırmadan herhangi bir harekete kalkmamız doğru olmaz. Şimdi sen hemen yarın uçağa atla, Almanya'ya git. Temsilcimizle birlikte konuyu araştırın. Tabii olabildiğince olayı gizli tutarak, kimseyi alarme etmeden. Bülent Bey, Cahit'in bu beklenmedik önerisi karşısında ne söyleyeceğini kestiremedi. Anlıyorum da, dedi, ben böyle apar topar ne diye gitmiş olacağım Almanya'ya? Onu da sen düşün. İstersen koluna bir kız tak, izne çıkıyorum de. Ne bileyim, başım çok ağrıyor zaten. Hadi güle güle, beni telefonla ara. Senden haber almadan Galip'le bir şey konuşmam. Bülent dosyaları koltuğunun altına sıkıştırarak ayağa kalktı. "Pekala," dedi. "Madem öyle istiyorsunuz, yarın hareket etmeye çalışırım. Şimdi aklıma geldi. Zaten hesaplarda da karşılıklı uyum sağlamamızı gerektiren bazı aksaklıklar vardı. Bunun için gitmiş olurum." "Evet, en iyisi bu. İlk fırsatta arar, size bilgi veririm." Cahit, yardımcısı çıkar çıkmaz zile basarak icleri çağırdı. "Bana bir kahve daha yapıver," dedi. "Lütfen. Zener'e de söyle, birazdan çıkacağım." "Baş üstüne efendim." Kaşları çatıldı. "Bana bak, şu efendim oyununu bırak artık. Sıktın yani." "Bu konudaki kararımı size açıklamıştım efendim." "Herkesin yanında ne dersen de, ama böyle yalnız olduğumuz zaman gülünç oluyor. Cahit de, patron de, ne bileyim, bul bir şey." Muzipçe güldü İjlal. "Ne dememi yeğlerdiniz? Sevgilim de diyebilir miyim?" Durakladı Cahit. Sonra gülümsedi. "Benim için sakıncası yok ama bunun için biraz acele etmiyor musun?" "O zaman zamanını bana bırakın patron. Olmaz mı?" "Peki, ama önce kahvemi getir. Belki bu işe yarar." İjlal kapıyı özenle kapattı çıkarken. Diyarbakır'dan ayrılırken pek fark etmemişti ama uçak İstanbul'a inmek üzere alçalırken ve daha sonra havaalanına indikleri sırada ayakları beton zemine basar basmaz buradan hiç ayrı kalmamış, bütün yaşamı burada, uygarlığın artık en somut göstergesi sayılan bu gökyüzü mekanına geçmiş gibi kendisini özgür ve bağımsız hissetmeye başlamıştı İlhan. "İnsan iyi şeylere çabuk alışır oğlum," derdi annesi. "Bu yüzden en büyük azap varlıktan yokluğa düşmektir. Tevekkül insanı bu azaptan korur." Oysa biliyordu, asıl büyük azap varlığa heves edip yitirmek değil, varlıktan habersiz yokluğun acısını kaderin cilvesi diyerek sineye çekme budalalığındaydı. Ve gerçeği ilk anlamış olan ablasına çıkış kapısında, aylardan beri ancak televizyondaki defilelerde rastlayabildiği, hemen göze çarpan, oldukça açık ve göz alıcı giysiler içinde karşısında görünce, Hiram'la tartışıp durdukları, sonsuz geçmişten beri sürüp giden topraksız insanların dünya nimetlerinden hakça ve eşit olarak yararlanmalarını sağlayacak koşulları yaratacak ekonomik, toplumsal ve siyasal yöntemlerin bir aldatmacadan başka gerçek bir değer taşıyıp taşımadığını düşündü. Hiram, Dallas diye ad taktığı köhne muayenehanesinde, Abdül her yanı sapır sapır dökülen jipinin direksiyonunda, savur yolunda önlerini kesen Kürt gerillaları ise ellerinde kalaşnikovları, uzun namlulu silahları ya da av tüfekleriyle dağ başlarında. Kendilerini ne kadar mutlu ve güçlü sayarlarsa saysınlar, 2 saatlik bir uçuştan sonra karşılarına çıkıverecek olan nüket gibi İpekler içinde kelebek adımlarıyla uçarcasına yürüyen bir genç kadın karşısında yaşamlarının ve savaşımlarının geçerliliğinden kuşkuya düşmeyecekler miydi? Bir an için bile olsa. Ama bu düşüncelerinden ablasına olduğu kadar Hiram'a da, Abdül'e de, Kürt gerillalarına da söz edemeyeceğini, dahası kaynağının kim ve ne olduğu hakkında artık hiç kuşku duymadığı, gökten inme, bu geçici görevle geldiği İstanbul'dan, bu yeryüzü cennetinden Mardin'e döner dönmez herkesten önce kendisi, çocukça bir öz eleştiri gayret keşliğiyle sapkın ve dönek olmakla suçlayacağını da biliyordu. Ama bilmediği, aynı anda Nüket'in de kendisini bayağı bir seks tutkunu, iğrenç bir fahişe gibi hissettiği. Bu yüzden gözlerini kardeşinin bakışlarından ve sorularından kaçırmak için alabildiğine yapmacık bir uçarılığa, bir mutluluk gösterişine sığınmış olduğuydu. Yine bu nedenle o akşam İlhan'ın baş başa olmak için evde yemek, evde oturmak istediğini, 40 yılda bir geliyorsun İstanbul'a, hiç olur mu?" bağırış çağırışlarıyla geri çevirmiş, Sarıyer'de balık yemek için ısrar etmişti. Çünkü kendisini o kadar kirli ve yorgun hissediyordu ki, bu akşam burada kalırlarsa Evin birden ona dayanılmaz gibi gelen sessizliği içinde, bir gece önce bu duvarlar arasında yaşanmış olan çılgın çiftleşmelerin dört yana sinen yanıksı ter, meni ve rahim içi kokusu her an yüzlerine çarpacakmış gibi geliyor, suçluluğunun hemen ortaya çıkacağından korkuyordu. Aslında başka hiçbir zaman duymayacağı bu suçluluk duygusunu kendisine salt buradaki varlığı nedeniyle adeta zorla kabul ettiren kardeşine de kızmıyor değildi. Sonunda İlhan'ı kandırdı. Arabayı şoförün kullanacağını söyleyerek dönüşte sarhoş araba kullanamayacağını ileri süren kardeşini rahatlattı. İlhan'ı Sarıyer'e çok sevdiği, Cahit'le fırsat buldukları zaman kaçamak yaptıkları deniz kenarındaki kalabalığı nedeniyle özellikle yeğlediği, patronları Cahit'in ahbabı olan gazinoya götürdü. Balık yediler, rakı içtiler. Kendisini İspanyol diye yutturan çingene kırması Rezeda'ya şarkı söylerken eşlik ettiler. İki kardeş ne zamandır bir arada doğru dürüst yemek bile yememişlerdi. Kendilerini o kadar mutlu hissettiler ki dönüşte şoförü taksiyle evine göndererek kolları birbirlerinin omuzlarında şarkılar söyleyip yanlarından geçenlere takılıp sarhoş naraları atarak sonunda trafik polisine yakalanıp Nükhet'in emniyetteki bir dostunun şefaatiyle geceyi karakolda geçirmekten zor kurtuldular. Ertesi sabah akıllarında kalan tek şey yorgunluklarını ve gerçek mutsuzluklarını birbirlerine hissettirmemiş olmanın sevincinden başka bir şey değildi. Sabah İlhan'la baş başa kahvaltı ederken hizmetçi kız falso verir diye ödü kopuyordu Nükhet'in. Ama belki de içgüdüsel bir davranışla küçük fahişe bir gece önceki toplu sevişme oyununun etkin ve becerikli katılımcılarından biri değilmiş gibi son derece ciddi ve masum tavırlarla hizmet etti sofrada. Telefonun kasetinde İclal'in bir gün önceki mesajı kayıtlıydı. Cahit Bey'in daha önceki talimatının aksine o gün yönetim kurulunun toplanacağını bildiriyordu İclal. Cahit Bey'in nişanlısı Sevin Hanım'ın da bu toplantıya katılacağını özellikle belirtmişti. "Sen de gel," dedi Nükhet. "Sevin'i tanırsın. Abisi senin fakülte arkadaşındı." "Daha çok hücre arkadaşımdı Emin," diye bir sözcük oyunu yaparak ablasını düzeltti İlhan. "Demek o mini minnacık kız patronunuz oluyor şimdi." Kaşlarını çattı Nükhet. "Saçmalama," dedi. "Sana kaç kez söyledim. Bu şirkette Cahit ne kadar patronsa ben de o kadar patron sayılırım." "Kızma canım," dedi İlhan. "Şaka yaptım. Ayrıca anımsadığım kadar gerçekten hanım hanımcık, uslu, aklı başında bir kızdı Sevin. Sen bir de şimdi gör onu." "Yok canım, inanmam." "Sen onu tanıdığında herhalde henüz liseli bir kızdı, öyle değil mi?" "İlk gördüğümde o kadar bile değildi ama son olarak Mardin'e gitmeden uğramıştım evlerine. Benimle uzun uzun konuşmuş, ağabeyiyle yengesinden dert yanmıştı." "Ne diye?" "Açık bir şey söylememişti ama sanırım kendisini sömürdüklerini düşünüyordu. Kanımca haksız da sayılmazdı. Değişmiş dediğine göre özgürlüğünün tadını çıkarmaya başlamış demektir. Peki yani şimdi nasıl davranıyor?" "Zengin bir iş adamının nişanlısı olduğunun bilincinde sanırım. Giyimiyle, kuşamıyla, hali tavrıyla. Oysa Ankara'da nişanlandıkları gece çok pısırık bulmuştum onu." "Dediğim gibi benim tanıdığım Sevin hem akıllı hem de sevimli bir kızdır. Ama değişmiş olması da doğal. Cahit gibi deneyimli birisini başka türlü avucuna almak ve elinde tutmak kolay mı?" "Bu onun marifeti değil. Sevin nişan gecesinde bile senin tanıdığın o masum, hatta biraz saf kızcağızdı. Ama daha sonra sezdiğim kadarıyla büyük hanımın, yani Cahit'in yengesinin sihirli değneği dokunmuş kızın bir yerlerine. Şu Cinderella masalındaki iyilik perisi gibi anlayacağın. Karının cinlerle perilerle aklını bozduğunu söylüyorlar zaten. Bakalım bal kabağı, kupa arabaları, fare atlar, kedi arabacılar ne zaman asıllarına dönecek? Cahit bakalım kayıp kristal pabucun arkasına düşecek mi masaldaki prens gibi? Bu iş ihtiyar canının ısrarıyla oldu. Servet aile dışına çıkmasın diye planlanmış olmalı bu evlilik. İlhan gülmeye başladı. Seveni değil ama neredeyse seni tanıyamayacağım abla. Ne bu öfke? Sen bu Cahit'in ne mal olduğunu bilmiyor muydun? Adam çıkarcının biri. Öneri yengesinden bile gelmiş olsa üzerine atlamıştır. Ona haksızlık etme. Kız hepinizi uyutmuş işte. Çocuksu masumiyet numaralarıyla. İlahi abla, yani Cahit Bey, Sevin gibi henüz çocuk sayılacak yaşta bir kızcağızın oyuncağı olacak kadar deneyimsiz biri mi demek istiyorsun? Sözü değiştirmek gereğini duydu Nüket. Boş ver şimdi onları dedi. İclal'i biliyorsun değil mi? Hangi İclal? Hadi canım, unutmuş olamazsın Ragıp Bey'in kızı. Bir zamanlar sırılsıklama aşıktın. Bu kez açıkça güldü İlhan. Bak, Sevin için bir şey diyemem ama aklımda kaldığıyla Ragıp Bey'in kızı niyet edecek olsa senin Cahit Bey'i parmağında oynatabilirdi derim. Nüket birden dehşete düştü. Bugüne kadar İclal'i hiç hesaba katmamıştı. Oysa İlhan'ın hakkı vardı. Ne sinsiydi o İclal. Acaba Cahit gerçekten göstermek istediği kadar ilgisiz miydi o kıza karşı? Bir gün sırf Ragıp abinin hatırı için tutuyorum yanımda demişti. Bir de ne de olsa babası yüzünden sadık olmak zorunda. Yoksa sekreter olarak beş para etmez. Ya kadın olarak? Birden onu bu gözle yeniden ve daha yakından incelemek için dayanılmaz bir istek duydu içinde. Kardeşinin çayını bitirmesini bile bekleyemedi. Kolundan tutarak masadan kaldırdı. Saat neredeyse 10 olmuş dedi. Geç bile kaldık. Cahit randevusuna vaktinde gelmeyenlerden hiç hoşlanmaz. İlhan ablasının az önce kendisinin de Cahit kadar bu şirkette pay ve söz sahibi olduğunu söylediğini anımsayarak için için güldü. Gelirim tabii dedi. Ama siz orada iş konuşacaksınız. Ben ne yapacağım? İclal'le gevezelik edersiniz biraz. Hala hoş kız. Mardin'de bulamazsın öylesini. Ben senin yerinde olsam bir gece alır bir yerlere götürürüm. Abla dediğim böyle olur. Sağ olasın. Bu önerini düşüneceğim. Peki bugün için yani toplantıdan sonrası için bir programınız var mı? Cahit genellikle yemeğe götürür ama bugün ne yapar bilmiyorum. O götürmezse ben götürürüm seni. Yo, ben gündüz içkilerine alışık değilim abla. Merak etme, öyle akşamki gibi içmeyiz. Hadi bakalım. Evden çıkarlarken hizmetçi kızın İlhan'a kaçamak ve iştahlı bakışlarla baktığını fark edince tedirgin oldu Nüket. Ya İlhan kendisine hayli yüz vereceği anlaşılan bu kızı aklı sıra baştan çıkarmaya kalkarsa ne yapardı? Kendisini babalarıyla zina yapan Lut kızları gibi hissetti bir an. Şirkete geldiklerinde onları yönetim kurulunun toplantı salonunun kapısında İclal karşıladı. Her zamankinden daha göz alıcı ve çekici yanlarını gözler önüne serecek bir kılıktaydı. En ufak bir harekette kenarları ince dantel işlemeli minicik külotunun görünmesini sağlayan kısacık pırıl pırıl bir etek, göğüslerinin iriliğini güzelleştirerek ortaya çıkartan, özel olarak iç çamaşırı ithal eden bir firmadan satın alınmış bir büstiyer ve göbeğinin çukurunu bile gizleyemeyen şeffaf bir bluz giymişti. İlk anda İlhan'ı fark etmedi. Yapmacık bir içtenlikle kucakladı Nüket'i. Nüket, dudaklarını İclal'in öpmesi için uzattığı yanaklarına belli belirsiz dokundurdu. ''Herkes geldi mi?'' dedi. Bugün olağanüstü bir trafik vardı sokaklarda. Cahit Bey'den başka herkes tamam, o da yola çıkmış. Nüket kaşlarını çatarak baktı İclal'e. Hani Sevin Hanım da teşrif ediyorlardı? Sanırım o da gelecek, daha sonra, toplantı bittikten sonra. Cahit bizi kandırdı desene. Nüket, canı sıkılmış bir halde salona doğru yürürken İclal'in gözü İlhan'a takıldı, duraksadı, İlhan gülümsedi. Bakıyorum beni unutmuşsun, dedi. Yoksa gurbet ellerde şimdiden tanınmayacak kadar değişmiş miyim? İclal bir an gözlerine inanamıyormuş gibi baktı İlhan'a. Sonra bir çığlık kopararak kendisini genç adamın üzerine doğru adeta fırlattı. İlhan, vay be, nereden çıktın sen böyle? İlhan, Dur kız diyerek kendisini kurtarmak istediyse de İclal ona bu fırsatı vermeden atıldı, boynuna sarıldı. Koca adam olmuşsun dedi, hem de pek yakışıklı. Ben eskiden de yakışıklıydım ama sen kadrimi bilmedin dedi İlhan gülerek. Sen de göz kamaştırıyorsun hani. Sahi nereden çıktın böyle apansız? Bir askere gittiğini duyduk, sonra bir daha İstanbul'a uğramadın. Neredeyse 3 yıl oldu. Nerelerdesin? Mardin'deyim. Ama haklısın. Ablamla bile pek sık görüşemedik bu ara. Şirkete de kaç yıldır ilk uğrayışım. Nükhet, iki eski arkadaş ya da sevgilinin konuşmalarını sezdirmemeye çalıştığı meraklı bir dikkatle izliyordu. Harika, dedi İclal. Artık hep İstanbul'dasın umarım. Ne gezer? Görevle geldim ama aslında izinle demek daha doğru. Bir melek beni kanatlarının altına almış. Nükhet hemen başını çevirdi. Biraz kalacak mısın bari, dedi İclal. Ta oralardan buralara gelmişken biraz dinlenip eğlenmene bak. Ne kadar kalacağımı henüz bilmiyorum ama haklısın. Bu fırsattan yararlanmaya çalışacağım. İclal anlamlı bir biçimde güldü. Daha sonra beni ara, dedi. O arada Nükhet, İclal'in masasının üzerinde duran dosyaları karıştırıyordu. İlhan'a dönerek, bugünkü günden bayağı yüklüymüş, dedi. İçeride sıkılacaksın. Ben burada beklesem, Nükhet, seni çapkın der gibi göz kırptı kardeşine. Haklısın, dedi. Ben de senin yerinde olsam, İclal'le sohbet etmeyi yeğlerim. Sonra İclal'in ya da İlhan'ın bir şey söylemelerine fırsat bırakmadan salona doğru yürüdü. Ama o aradan çekilince İlhan rahatlayacağına kendisini birden tedirgin hissetti. Orta yerde kala kalmış gibiydi. İclal'in durumu daha farklı değildi. Az önce elinde olmadan yaptığı taşkınlıktan ötürü utanmış gibi boyun eğmişti ama aslında bu taşkınlığın sonuçlarını tahmin etmeye çalışıyordu. Yapay bir biçimde gülümseyerek masasının önündeki ergonomik koltuğu gösterdi İlhan'a. Şöyle otursana, dedi. Bir şey içer misin? Kahve, çay ya da soğuk bir şey. Kibarlık olsun diye acaba sağ ol içmeyeyim mi deseydi. Hangisi olursa olsun dedi sonunda. O zaman sana bir kapuçino yapayım kendi elimle. Koltuğun hemen arkasındaki kahve makinesine doğru uzandığı sırada kapı hızla açıldı. Cahit içeri girdi. Henüz oturma fırsatı bulamamış olan İlhan'a dikkat etmeksizin mont çantasını İclal'e uzattı. Çantamı odama gönderiver, dedi. Trafik çok sıkışık bugün. Ha, toplantıdan çıktığımızda hatırlat, Almanya'yı arayacağız. Tevfiye de söyle, son nakit durumunu istiyorum. Sevin evde bekliyor. Zeynel'i eve yollamayı unutma. Yürürken durdu. Az önce Nükhet'in karıştırdığı dosyalara bir göz attı. Bunlar ne arıyor burada, dedi. Galip Bey'in dosyaları değil mi bunlar? Dün akşam Bülent Bey getirip bıraktı. Almanya'ya gidiyormuş. Bu dosyalar kendisinde kalmışmış. İyi de burada göz önünde durmasın. Odama götürüver. Sonra geldiği gibi hızla toplantı salonuna doğru yürüdü. İçeri girdi ve kapıyı arkasından sertçe kapattı. Hafif bir ıslık çaldı İlhan. Fırtına gibi desene, dedi. İclal yeniden kahve makinesine dönmüştü. Sürat çağındayız, dedi. Her zaman böyle değildir ama sen bakma. Sahi siz Cahit Bey'le tanışmıyor musunuz? Tanışmasına tanışıyoruz ama görüşmeyeli çok oldu. Fark etmemiştir. Beni herhangi bir iş sahibi sanmıştır. Peki sen bütün gün burada bekçilik mi ediyorsun? Yok canım, Cahit Bey'in bulunmadığı günler. Eğer benim izleyip sonuçlandırmamı istediği önemli bir takım işler söz konusu değilse, Holding sekreteryasından bir arkadaşı bırakırım yerime. Kapuçinolarını büyük beyaz fayans bardaklara doldurdu. Bir tanesini İlhan'ın eline tutuşturdu. Cahit Bey işine pek düşkündür diye sürdürdü konuşmasını. Her şeyle ilgilenir. Bazen 24 saat bile yetişmez. İşiniz iş desene. Bana göre hava hoş. Cahit Bey bana kolay kolay diş geçiremez. Hemen tavrımı koyarım. İleride karısı olacak zavallı düşünsün. Zavallı mı? Neden o? Cahit Bey gibi büyük iş adamları işleriyle evlidirler. Evdeki karıyla ilgilenecek zaman bulamazlar. Cahit Bey'in metreslerine, gel geç sevgililerine göndereceği armağanları bile ben seçip alırım, biliyor musun? Her gün Cahit Bey adına Sevin Hanım'a bir koca demet gül gönderilmesi görevi de benim. Bu daha sonra da böyle olacak, inan ki. Ablam Sevin'in kendisini ezdirecek bir tip olmadığını söylüyor. Nüket abla hep iyimserdir ama Cahit Bey'le kimse başa çıkamaz. Güldü İlhan. Sen de mi? Dedi. Bildiğim kadarıyla sen Bengal kaplanlarını bile yora getirirsin. Bu söze İjler de güldü. İlhan yıllar önceki bir olayı anımsatmıştı İjlal'e. İlhan'la İjlal lise öğrencisiydiler. İlhan İjlal'e aşık olduğunu söylüyor, birbirlerinden başkasıyla evlenmeyeceklerine dair söz vermelerini istiyordu. İjlal de hoşlanıyordu İlhan'dan ama hep gerçekçi bir kızdı o. Henüz Nüket'in kocası sağdı.